Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda tasavvuf müesseselerinin, şahsiyetlerinin Anadolu ve İslam medeniyetindeki etkilerine temas edeceğiz. Bu konuda Doçent Doktor Haşim Şahin imzasıyla yayımlanmış olan Buhara'dan Bursa'ya, İran'dan Konya'ya Anadolu'yu mayalayan Kurucu Babalar başlıklı makalesini nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Programımıza Doçent Doktor Haşim Şahin'in Buhara'dan Bursa'ya, İran'dan Konya'ya Anadolu'yu mayalayan Kurucu Babalar başlıklı makalesiyle başlıyoruz. Okuyalım. Abdalan-ı Rum denilen, Anadolu coğrafyasını vatan haline getiren ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna rehberlik eden dervişlerin sergüzeşti. Türkiye Selçuklularının 1243'te Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenilerek fiili hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucunda ortaya çıkan otorite boşluğu, Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde bilhassa uçlarda faaliyet gösteren bağımsız veya yarı bağımsız Türkmen emirliklerinin yeni devletler kurmasıyla sonuçlandı. Anadolu'nun orta ve doğusundaki yaylalarda yaşayan Türkmen grupları, Köse Dağı Savaşı öncesinde ve sonrasında Moğol baskısından kaçarak Anadolu'nun batısındaki uçlarda kurulan bu küçük beyliklerin topraklarına dahil oluyorlardı. Göç eden Türkmenlerle birlikte Moğol baskısından kaçan çok sayıda ahi, derviş, şeyh, fakih gibi unvanlar taşıyan zümreler de bu bölgeye yerleşmişti. Bunlar sınır boylarında kurdukları tekkelerinde faaliyet gösteriyor, İslami anlayışla eski alperenlik geleneğini gazilik geleneği adı altında devam ettiriyorlardı. Söze edilen küçük siyasi teşekküllerden biri de Kuzeybatı Anadolu'da Söğüt'ü kendisine merkez edinen Osmanlı Beyliği'ydi. Osmanlılar Bizans sınırına en yakın beylik olmasıyla dikkat çekiyordu. İleride büyük bir imparatorluk haline gelip üç kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Beyliği'nin bu dönemdeki reisi devlete ismini verecek olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'ydi. Ertuğrul Gazi'nin Söğüt bölgesine yaklaşık 1270'li yıllarda Orta Anadolu'dan geldiği tahmin ediliyor. Ertuğrul Gazi ölünce boy meclisinin kararıyla yerine oğlu Osman seçildi. İlk Osmanlı tarih yazarları Alaaddin Keykubad'ın Osman Gazi'ye tuğ, davul, kılıç, kaftan gibi hakimiyet alametleri göndermek suretiyle beyliğini onayladığını ifade ederler. Onların bu yaklaşımını dönemin meşru idaresinin onayını almak suretiyle yeni kurulan devletin de meşruiyetini ortaya koyma gayreti şeklinde yorumlamak mümkün. Aynı şekilde bu ifadeler bilhassa Yahşi Fakih'in ve Aşık Paşazade'nin hayatta bulundukları dönemde alevlenen Osmanlı-Karaman mücadelesi çerçevesinde Osmanlıların Selçukluların mirasçısı olduğunu gösterme çabası da olabilir. Osman Bey, aynı zamanda bir fakih olan Vefai Şeyhi Edebali ile akrabalık ilişkisi kurarak ve Kumral Abdal gibi dervişlere topraklar vakfederek devletin dini altyapısına verdiği önemi ortaya koyuyordu. Dursun Fakih, devletin kuruluş aşamasında fıkhi unsuru sembolize ediyordu. Aygut Alp, Turgut Alp, Hasan Alp, Kara Mürsel gibi kumandanlar askeri kanadı oluşturuyordu. Osman Gazi ise ilişkide bulunduğu zümreler göz önüne alındığında hem asker, hem derviş, hem gazi, hem de ahiydi. O kuruluş aşamasında kendisini destekleyen her zümreye ihsanlarda bulunuyordu. Osman Gazi'nin her geçen gün biraz daha parlayan yıldızının diğer beylikler bünyesinde faaliyet gösteren gazilerin de dikkatini çektiği anlaşılmaktadır. Mensubu olduğu beyliklerde yeterince cihat imkanı bulamayan, ganimete susamış ve serüveni seven kalabalık Türkmen kitleleri bir süre sonra onun saflarında yer almaya başlamışlardı. Yine pek çok fakih ve edip de bulundukları kent merkezlerini terk ederek yeni kurulmuş olan bu beyliğin bünyesinde kendilerine yer buldular. Bu yoğun göçün temelinde dine hizmet gayreti ve küffara karşı gaza ve cihat önemli ölçüde etkili olmakla birlikte yeni kurulmakta olan beylikte iyi bir mevki elde etme yahut savaşlarda ele geçen ganimetlerden istifade etme gayesinin varlığı da inkar edilemez. Aşık Paşazade, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Anadolu'da misafirler arasında isimleri sıkça anıldığını ifade ettiği dört zümrenin mevcudiyetinden bahsetmiş ve bunları Gazian-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum şeklinde sıralamıştır. Sözü edilen zümrelerin hemen hepsi dini tasavvufi bir mahiyet arz ediyordu. Aşık Paşazade'nin tasnifinde yer alan bu zümrelerden biri olan dervişler, bütün Anadolu'da olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı coğrafyada da oldukça faaldi. Bunların bazıları Şeyh Edebali, Geyikli Baba örneklerinde görüldüğü üzere Vefaiye tarikatına mensupken, Abdal Musa, Karaca Ahmet, Abdal Murat, Abdal Mehmet, Postin Puş Baba gibi bazı isimlerde Abdalan-ı Rum adı verilen zümredendi. Osmanlı topraklarında daha tarikatların tam manasıyla yayılmadığı bu dönemde değişik bölgelerde pek çok dervişin müstakil olarak faaliyette bulunduğu, kurdukları zaviyelerinde ayende ve revendeye yani yolculara hizmet ettiği bilinmektedir. Pek çoğu abdal yahut baba unvanlarını taşıyan bu dervişler, İlk Osmanlı sultanlarının iltifatlarına mazhar olmuş, kendileri için yaptırılan zaviyelerde gündelik hayatlarını sürdürmüşlerdi. Erken dönem Osmanlı toplumunda faaliyet gösteren dervişlerin beylerle ilişkisinin Ertuğrul Gazi devrine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Kaynaklarda beyliğin kuruluş arifesinde Ertuğrul Gazi'nin bir uç beyi olarak faaliyet gösterdiği dönemlerde sadece isimlerinden söz edilen ancak hayatları hakkında şimdilik yeterli bilgi bulunmayan bazı dervişlerin varlığından söz edilir. Mesela meşhur Baba İlyas ve halifesi Koçum Seydi bunlar arasındadır. Ancak söz konusu kaynaklarda Ertuğrul Gazi dönemine dair verilen bilgilerin çok berrak olmadığı göz önüne alındığında bu konuya çok ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Osman Gazi dönemine gelindiğinde durum biraz daha belirginleşmektedir. Şeyh Edebali adeta Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla özdeşleştirilen bir şahsiyettir. Karaman'da doğduğu bilinen Şeyh Edebali'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1326'da 125 yaş civarında öldüğüne göre yaklaşık 1201'de doğmuş olabilir. Eğitim hayatına Karaman'da başlamış, daha sonra Şam'a giderek usul, furu, tefsir, hadis ve fıkıh alanında dersler almıştır. Bilhassa fıkıh konusunda en önde gelen alimlerden biri olan Şeyh Edebali'nin hocaları arasında dönemin belli başlı alimleri vardır. Şam'da eğitim gördüğü sırada İbn Arabi ile görüştüğü rivayet edilmekteyse de bu husus net değildir. Şeyh Edebali, Şam'daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Anadolu'ya dönerek Osmanlı ülkesine yerleşti. Onun Anadolu'ya döndüğünde doğrudan Osmanlı topraklarına mı yerleştiği yahut bir süre başka bir yerde mi kaldığı konusu yeterince açık değil. Bayatlı Mahmudoğlu Hasan, Ertuğrul Gazi döneminde Söğüt bölgesine geldiğini ifade eder. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre Eskişehir'e bağlı İtburnu bölgesinde bir tekke kurmuş ve müritleriyle birlikte bu bölgeyi iskan etmiştir. Şeyh Edebali'nin Osmanlı ülkesine yerleşmesiyle birlikte beyliğin kuruluşundaki etkisi belirgin bir şekilde hissedilir. Bazı kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin, bazılarında ise Osman Gazi'nin gördüğü rivayet edilen rüyanın onun tarafından tabir edilmesi de tesadüfi değildir. Bu rüya motifi Osmanlı Devleti'nin temeline kutsi bir zemin hazırlamayı amaçlamakta ve Edebali'yi devletin manevi kurucusu haline getirmektedir. Verilen bilgilerin birbirine karıştırıldığı anlaşılan bu olayda Oruç Bey, Edebali'yi Konya'da yaşayan ve rüya ilmini iyi bilen bir şahsiyet olarak tarif eder. Osman Gazi'nin Edebali'nin kızıyla evlenmesinin sebeplerinden biri de dönemin uç toplumunda saygın bir yeri olan ve kardeşi Ahi Şemseddin'den ötürü Ahilerin saygı duyduğu bu şahsın nüfuzundan faydalanmak istemesidir. Elbette evlilik yoluyla kurulan bu yakınlaşma dervişler cephesinden büyük önem arz etmektedir. Zira bu evlilik sadece siyasi gücün dini unsurları kendi tarafına çekmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda dervişler ve ahiler tarafından da muhtemelen bir hükümdarın kendilerine katılması şeklinde yorumlanmaktaydı. Beylik henüz kurulmadan önce de bölgede büyük bir şöhrete sahip olan Şeyh Edebali, halk nazarında saygın biriydi. Onun oldukça zengin, batını kuvvetli, irşada yetkin ve hanesinden misafir eksik olmayan bir şahsiyet olduğunu Aşık Paşazade ve ondan esinlenen diğer kaynaklar ifade eder. Bu sebeple henüz kurulma aşamasındaki bir beyliğin başındaki liderin böylesine güçlü bir şeyhin nüfuzundan faydalanmak istemesi tabiidir. Hızır Aleyhisselam'ın müjdesi. Osman Gazi döneminde yaşadığı bilinen dervişlerden biri de Kumral Abdal'dır. Abdal lakabını taşıması Abdalan-ı Rum zümresine mensup olduğunu gösterir. Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar bölgesinde yaşamış olan Kumral Abdal, İdris-i Bitlisi'ye göre daha Osmanlı Beyliği kurulmadan önce bu bölgeye yerleşmiş ve uçlarda hayatını sürdürmüştür. Aşık Paşazade, Kumral Abdal'ı Şeyh Edebali'nin müridi gösterir. Şeyh Edebali ile Kumral Abdal arasındaki şeyh-mürit ilişkisinin Osmanlı Beyliği'nden daha önceye uzandığı anlaşılmaktadır. Kumral Abdal'ın farklı bölgelerde yaşadığına ilişkin bilgiler onun uçlarda faal olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yaygın inanışa göre kendisine Hızır Peygamber yahut o bölgede yaşayan gayb erenlerinden birisi tarafından hükümdar olacağı haber verilen Osman Gazi'ye bu kutlu haberi müjdelemiş, daha sonra da bu hükümdarın yanında gaza akınlarına katılmıştı. Şeyh Edebali'nin meşhur rüyayı yorumladığı sırada da Osman Gazi'den verdiği saltanat müjdesi karşılığında toprak talep etmiş, hükümdar da böyle bir durum gerçekleştiği takdirde istediklerini sağlayacağına söz vermiştir. Kumral Abdal'ın söyledikleri doğrulanınca da onun için Ermeni Derbendi denilen bölgede bir zafiye yaptırmış ve araziler vakfetmiştir. Kaynaklarda bu dönemdeki dervişler arasında Muhlis Paşa, Aşık Paşa, Şeyh Elvan Çelebi, Molla Hattab Karahisari gibi şahsiyetlerin isimleri de zikredilir. Orhan Gazi döneminde dervişlerin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdikleri bilinir. Osmanlı medreselerinin yeni kurulduğu bu devrede Türkmen dervişlerinin toplumda hala ön planda yer aldıkları anlaşılıyor. Geyikli Baba, Karaca Ahmet, Duğulu Baba, Abdal Murat, Abdal Musa gibi şahsiyetler Osmanlı hükümdarıyla bazen dostane, bazen de gergin ilişkiler yaşamışlardı. Orhan Gazi döneminde yaşadığı bilinen dervişlerden Geyikli Baba, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya gelmişti. Çeri Hasan adındaki bir sülaleye mensuptu. Anadolu'dan önceki hayatı, Hoy'da kaldığı süre, eğitimi veya ne işle meşgul olduğu gibi konularda herhangi bir bilgi yok. Geyikli Baba'nın asıl adının ne olduğu da oldukça tartışmalıdır. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre'nin bir şiirinde geçen "Geyiklünün ol Hasan söz ayıtmış kendiden, kudret dilidir söyler, kendinin söz nesidir?" dizelerinden yola çıkarak adının Hasan olması gerektiğini ifade eder. Geyikli Baba'nın asıl isminin yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış olmaları hasebiyle Yunus Emre'nin zikrettiği üzere Hasan olması daha muhtemel gözükmekle beraber, burada Yunus'un Geyikli aşiretine mensup başka bir Hasan'dan söz etmiş olması da ihtimal dahilindedir. Muhtemelen Abdal Musa ve Abdal Mehmet gibi Bursa fethedilmeden önce İnegöl taraflarına yerleşen Geyikli Baba, Osmanlı hakimiyet sahasında adını ilk defa Bursa'nın fethi sırasında duyurmuştu. Rivayete göre Geyikli Baba ulu bir geyiğe binmiş olduğu halde şehrin kuşatmasına katılmıştı. Rivayete göre savaş sırasında olağanüstü kahramanlıklar göstererek elinde 60 okka ağırlığında bir kılıçla ordunun önünde savaşmış ve Kızıl Kilise adı verilen bölgeyi kendi gayretleriyle ele geçirmişti. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ali Emiri tasnifinde yer alan bir belgede Geyikli Baba'nın Kızıl Kilise'yi fethi şu şekilde anlatılmaktadır. Merhum Orhan Padişah, Ol kıyıları fethederken Kutbül Arif'in Şeyh Geyikli Baba dahi Ol Canip'te 360 kapılı bir kilise varmış. Kızıl Kilise demekle meşhur imiş. Ol Kilise'yi kendiler fethetmişler. Cengi derken kestan ağacı varmış. Cengi ider idermiş. Ol kestaneye vurduk da ol kestane yarılıp babayı saklar imiş. Kafirler arar bulamazlar imiş. Sabah gene çıkıp kafirlerle cengi derdi. Erenler bu nev ile iletmiştir. Kalender meşrep bir hayat. Kalender meşrep bir karakteri olduğu anlaşılan Geyikli Baba, Bursa'nın fethinden sonra daha ziyade İnegöl civarındaki dağlarda geyiklerle ve diğer vahşi hayvanlarla iç içe yaşamış, bir anlamda insanlardan kendisini tecrid etmek suretiyle münzevi bir hayat sürmüştür. Bu dönemde en yakın dostlarından birisi Osman Gazi'nin silah arkadaşı Turgut Alp'ti. Geyikli Baba'nın sürdüğü kalender meşrep hayat tarzı daha sonraki dönemlerde Bektaşi olduğunun düşünülmesine yol açmıştır. Ancak onun Vefaiye, Babaiye, Kalenderiye zümreleriyle daha yakın ilişkiler kurduğu ve kendisine tarikatını soranlara Seyyid Ebul Vefa müridi olduğunu söylediği bilinmekte. Bu ifadelerinden onun Vefaiye mensubu olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Geyikli Baba'nın Bektaşiliğe mensubiyetine ilişkin şimdilik herhangi bir kaynak mevcut değil. Onun Bektaşilikle ilişkilendirilmesinin temelinde aynı dönemde yaşadığı Abdal Musa ile olan dostluğunun etkili olduğu düşünülebilir. Geyikli Baba, kesin olarak tespit edilemeyen bir tarihte Bursa'da bugünkü adıyla Baba Sultan olarak bilinen yerde faaliyet gösterdiği zaviyesinde vefat etmiştir. Orhan Gazi onun için tekke ve cami yaptırıp Kulbar ve Geyikli Baba adıyla bilinen köyleri vakfettiği bu zaviyenin bulunduğu yere bir türbe de inşa ettirdi. İlerleyen dönemde bazı şairlerin dizelerinde Geyikli Baba'ya yer vermeleri etkisinin uzun süre devam ettiğini gösteriyor. Dönemin bir diğer önemli ismi olan Abdal Musa, Rum Abdalları zümresine mensup bir Türkmen dervişiydi. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna adının karışması ona ilk dönem Osmanlı toplumunda özel bir yer verilmesini sağlamıştır. Aslen Azerbaycan'ın Hoy şehrinden olan Abdal Musa'nın doğum tarihi bilinmiyor. Alevi Bektaşi geleneğindeki yaygın inanca göre Abdal Musa, Hazreti Peygamber aleyhisselam soyundan ve Hacı Bektaş Veli'nin amcası Haydar Ata'nın oğullarından Hasan Gazi'nin oğludur. Anadolu'ya hangi tarihte geldiği tespit edilemeyen Abdal Musa'nın Osmanlı topraklarına dahil olmadan önce Kırşehir'e yerleştiği ve burada Kadıncık Ana adıyla da bilinen Fatma Bacı'nın yanında tasavvuf eğitimi gördüğü anlaşılmakta. Aşık Paşazade bu durumu şu şekilde dile getirmektedir. Abdal Musa derlerdi. Bir derviş vardı. Hatun Ana'nın muhibbiydi. Ol zamanda şeyhlik ve müritlik zahir değildi. Silsileden dahi farilerdi. Hatun Ana, Ol Gazi'nin üzerine nazar itti. Geldi bu Abdal Musa, bunun üzerine bir nice gün sakin oldu. Aşık Paşazade'nin verdiği bilgiler doğru kabul edildiği takdirde Abdal Musa'nın Hacı Bektaş Veli'nin ölümünden bir süre sonra Suluca Karahöyü'ye gelerek bu sırada postnişin olan Kadıncık Ana'nın manevi himayesine girdiği ileri sürülebilir. Ondan Hacı Bektaş Veli yolunun erkanını öğrendiği ve Kadıncık Ana'dan sonra posta oturarak erken dönem Bektaşiliğinin temellerini attığı söylenebilir. Abdal Musa daha sonra bilinmeyen bir sebeple Suluca Karahöyük'ten ayrılarak dervişleriyle birlikte Orhan Bey'in himayesinde Bursa'nın fethine katıldı. Kroniklerde onun Bursa'nın fethi sırasında büyük yararlılık ve kerametler gösterdiği rivayet edilir. Fetihten sonra muhtemelen Orhan Gazi tarafından kendisi için kurulan tekkesinde bir taraftan Hacı Bektaş düşüncesini yayarken, diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin askeri sisteminin en önemli unsuru olan Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna katkıda bulundu. Bunun en belirgin örneği Bursa'nın fethi sırasında Abdal Musa ile Yeniçerilerin giydiği başlığın aynı olmasıdır. Bu başlığın bir Yeniçeri tarafından mı Abdal Musa'ya verildiği yoksa Abdal Musa tarafından mı onlara gönderildiği hususu tartışmalıdır. Aşık Paşazade Yeniçerilerin giydiği başlıkla ilgili olarak ve bir Yeniçeriden bir eski börk diledi. Yeniçeri dahi verdi. Yeniçeri üsküfünü çıkardı, bunun başına giydirdi demektedir. Bu sözlerin devamında Yeniçerilerin giydiği börkün ocağa Hacı Bektaş Veli vasıtasıyla geçtiği fikrine karşı çıkmakta ve onun Osmanlı soyundan hiç kimseyle görüşmediğini söylemektedir. Yeniçeriler ve Bektaşiler arasında ilerleyen dönemde sıkı bir bağ olduğu bilinmekle beraber Bektaşiliğin Yeniçerilerden etkilenmesi uzak bir ihtimaldir. O dönemde Bektaşi tarikatının postnişini kabul edebileceğimiz Abdal Musa ile Yeniçerilerin Bektaşiliği arasında bir bağ kurmak mümkündür. Abdal Musa'nın gerek Bursa'nın kuşatması sırasında ve gerekse fetihten sonra Bursa'da yaşadığı dönemde Bektaşilik propagandası yapmak suretiyle kendi tarikatını yaymaya çalışmış olması son derece tabiidir. Bu propagandanın Yeniçeriler arasında etkili olması ve taraftar bulması da kuvvetle muhtemeldir. Tahta kılıçlı dervişler. Hacı Bektaş tekkesinde bir haydari, kalenderi dervişi olarak yetişen, heterodoks kimliğe sahip olan Abdal Musa ve etrafına toplanan dervişlerin hem fetih sırasında hem de sonrasında yaptıkları ısrarcı propagandalar, kılık ve kıyafetleri, Sünni İslam'la bağdaşmayan davranışları, Sünni inancı benimseyen halk tarafından hoşnutsuzluk ve tepkiyle karşılanmıştı. Bursa'nın fethinden sonra Bursa'da kendisi için yaptırılmış olan zaviyede bir süre faaliyet gösterdiği anlaşılan Abdal Musa, kesin olarak bilinmeyen bir sebepten ötürü Osmanlı topraklarından ayrılmıştır. Ayrılmasında Orhan Gazi tarafından yaptırılan teftişten rahatsız olması yahut diğer dervişlerle yaşadığı anlaşılan bazı sorunların etkili olduğu tahmin edilebilir. Abdal Musa'nın Bursa'dan ayrıldıktan sonraki dönemde Rumeli'de gazalara katıldığına dair bazı rivayetler mevcut. Fuat Köprülü, Bektaşi şairlerinden Geda Muslu'nun bir nefesinde onun Rumeli'ne serçeşme, kumandan olduğunu, tahta kılıçla taşı ikiye böldüğünü, bütün Rumeli'ni İslam'a getirdiğini, kafirlerle gazaya girdiği gibi bazı menkıbelerinin anlatıldığını ifade eder. Velayetnamesinde Rumeli fetihlerinde adını sıkça duyuran Seyyid Ali Sultan'dan bahsedilmesi, Abdal Musa'nın gerçekten de Balkanlarda yapılan bazı akınlara katılmış olabileceği ihtimalini akla getirir. Kaynaklarda verilen bilgiler ışığında kesin olarak bilinense, Abdal Musa'nın Osmanlı topraklarından ayrıldıktan sonra sırasıyla Manisa, Denizli, Aydın ve Fenike'ye uğradıktan sonra son olarak bugün kendi adıyla anılan tekkesinin bulunduğu Antalya Elmalı yakınlarındaki Genceli'ye, bugünkü Tekkeköy'e yerleşmiş olduğudur. Orhan Gazi döneminde yaşadığı bilinen kalenderi dervişlerinden bir diğeri Abdal Murat'tır. Aslen Buharalı olan Abdal Murat, Bursa'nın fethinden önce yanında oğlu Abdal Mehmet'le Anadolu'ya gelmiştir. Abdal Murat'ın güçlü bir cezbe sahibi olduğu vurgulanır. Bursa henüz fethedilmeden önce bu civara yerleştiği anlaşılan Abdal Murat, daha bu dönemde yerli halkı yıldırmak amacıyla bazı faaliyetlere girişmişti. Kroniklerde yer alan ifadeler, onun tepelerden Bursa Kalesi'nin bulunduğu yere taşlar yuvarlamak suretiyle bölge halkını yıldırmaya çalıştığını ortaya koyar. Abdal Murat'ın bu tarz hareketleri Ömer Lütfi Barkan'ın kolonizatör dervişler olarak adlandırdığı zümrenin bazı yerlerin fethedilmesine sağladıkları lojistik desteği ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu suretle fetih öncesi dönemde bölge halkının gönlüne korku salmaya çalışan Abdal Murat, Orhan Bey Bursa'yı kuşattığında orduda da yer almıştır. Fetih sırasında diğer pek çok derviş örneğinde görüldüğü üzere Abdal Murat'ın da bazı olağanüstü tavırlar sergilediği rivayet edilir. Geyikli babanınkine benzer büyüklükteki tahta kılıcıyla olağanüstü kahramanlıklar göstermiş, arkadaşı Abdal Musa'nın ve Orhan Gazi tarafından komuta etmesi amacıyla verilen birliğin de desteğiyle fethin başarılı bir şekilde tamamlanmasına hizmet etmiştir. Evliya Çelebi'nin uzunluğunu 4 metre olarak tasvir ettiği meşhur kılıcıyla muhtemelen düşmanların gözünü korkutmak için savaş esnasında büyük bir kayayı ortadan ikiye bölmüş, pek çok düşmanı da telef etmiştir. Fetih'ten sonra Bursa'ya yerleşen Abdal Murat, fetih sırasında gösterdiği üstün başarıdan dolayı Orhan Gazi'nin vakfettiği Filidar Köyü'nde faaliyetlerini sürdürmüştür. Onun herhangi bir tarikata mensup olup olmadığı konusunda yeterli bilgi yok. Abdal unvanını taşıması, Rum Abdalları adıyla bilinen Kalenderi, Haydari zümrelere mensup olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Rum Abdallarının kutbu. Erken dönemden bahseden Osmanlı kroniklerinde Orhan Gazi devri dervişleri arasında ismi zikredilen diğer bir şahsiyet de Karaca Ahmet'tir. Onun Anadolu'ya Acem diyarından geldiği ifade edilir. Rivayete göre Acem diyarında hükümdarlık yapmakta olan Süleyman el-Horasani'nin oğludur. Annesinin ismi ise Ana Sultan'dır. Hayatının ilk yıllarını zevk ve sefa içinde geçirirken cezbesi galip gelmiş ve Anadolu'ya gelerek Geyve ve Akhisar'ının fethine iştirak etmiş, sonra da buraya yerleşmiştir. Geyve Akhisar'ının 1313 tarihinde fethedildiği göz önüne alınırsa Karacaahmet'in Anadolu'ya geliş tarihi de ortaya çıkar. Beldenin fethi Osman Gazi döneminde gerçekleştirilmişti. Aşık Paşazade ve ona istinaden yazılan diğer eserlerin Karacaahmet'i Orhan Gazi devri ricali arasında göstermelerinin daha ziyade bu dönemde faal olmasından ve seferlere iştirak etmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Zira Karacaahmet'in Osman Gazi devrinde Geyve Akhisar'ının fethine katıldıktan sonra Bursa'nın fethine kadar geçen dönemdeki faaliyetleri hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Karacaahmet, Bursa'nın fethinden sonra burada bir zaviye kurmuş, 1329'da Bizanslılarla yapılan Pelekanon Savaşı'na katılmıştır. Savaşın ardından Üsküdar civarına gelerek bugün kendi adıyla anılan mezarlığın bulunduğu bölgeye yerleşmiş ve bir tekke kurarak burada iskan faaliyetlerine girişmiştir. Şöhreti her geçen gün daha da artmış ve Rum abdallarının kutb-ı namdarı haline gelmiştir. Karacaahmet, Orhan Gazi döneminde Balkanlarda yapılan fetihlere de katılmış, faaliyet gösterdiği bu coğrafyada çoğu defa Aziz George'la özdeşleştirilmiştir. Bir süre sonra Üsküdar'daki tekkesine geri dönmüştür. Tam olarak tespit edilemeyen bir tarihte, yine bilinmeyen bir sebepten ötürü Osmanlı topraklarından ayrılarak, öncelikle Yörük topluluklarının yoğun olarak yaşadıkları Afyon'a, oradan da yine Yörüklerle meskun olan ve hükümdarları İshak Bey'in bu tarz derviş gruplarına karşı son derece müsamahakar davrandığı Manisa'ya gitti. Bu bölgede vefat ederek Akhisar'daki türbesine defnedildi. Karaca Ahmet, günümüzde Bektaşi tarikatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak onun Hacı Bektaş Veli ile görüşmesi kronolojik olarak mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla onun Bektaşilikle bağlantısı ve daha sonra bu tarikat içinde önemli şahsiyetlerden biri haline gelmesi, Hacı Bektaş Veli ile ilişkisinden ziyade Abdal Musa'dan kaynaklanmış olmalıdır. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yoğun olarak Bektaşilik propagandası yaptığı tahmin edilen Abdal Musa, Hacı Bektaş Ocağı'nın postnişini olarak muhtemelen Bursa'nın fethi sırasında Karaca Ahmet'le görüşmüştür. Osman Gazi ve Orhan Gazi devirlerinde yaşayan Doğulu Baba, kalender meşrep karakteriyle tanınan dervişlerden biriydi. Hayatı adeta efsanelerle örülmüş olan Doğulu Baba'nın adından Osmanlı kroniklerinde Bursa'nın fethi sırasındaki faaliyetleri dolayısıyla bahsedilir. Geyikli Baba, Karaca Ahmet, Abdal Musa gibi Doğulu Baba da Orhan Gazi'nin yanında Bursa'nın fethine iştirak etmiştir. Ermiş, veli, meczup bir şahsiyet olarak nitelendirilen Doğulu Baba'nın Bursa'nın fethinde büyük yararlılıklar gösterdiği bilinir. Çarpışmaların kızıştığı bir anda gaziler ve dervişler sıcaktan bitap düşmüşlerdi. İşte o sırada süte su katılarak elde edilmiş bir ayran bakracıyla onların yardımına koştu. Sıcaktan yükselen hararet ve susuzluklarını giderdi ve dualarına mazhar oldu. Asıl adı bilinmeyen Doğulu Baba'ya bu ismin bu olay üzerine verildiği tahmin ediliyor. Zira Farsça'da Doğu, ayran anlamına gelmektedir. Doğulu Baba, Bursa'nın fethinden sonra Uludağ'ın doğusundaki ücra bir bölgeye yerleşerek burayı iskan etmiştir. Hayatının sonraki dönemi hakkında yeterince bilgi bulunmuyor. Orhan Gazi tarafından kendisine bağışlanan topraklarda kurduğu tekkesinde müritlerinin eğitimiyle meşgul olduğu tahmin ediliyor. Yeni fethedilmekte olan bu bölgede onun imar ve iskana katkı sağladığı şüphesiz. Nitekim tekkesini kurduğu bölge ilk dönem dervişlerinin üstlendikleri fonksiyonları göstermesi bakımından son derece önemlidir. Orhan Gazi devrinde Bursa'da vefat eden Doğulu Baba'nın tekkesi Uludağ'ın yüksek bir mevkiinde Karbelen Tepesi denilen yerdedir. Ölümünden sonra Orhan Gazi kendisi için bir türbe, türbenin yanına da bir cami yaptırmıştı. Hayvan postuyla dolaşırdı. 1. Murat döneminde yaşamış kalenderi dervişlerinden Postin Puş Baba'nın lakabı post giyen anlamına geliyordu. Asıl adı Seyyid Mehmet Hammari olup Orhan Gazi döneminde Acem diyarından Bursa'ya gelmişti. Postin Puş Baba bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra Yenişehir'e yerleşmiş, hayatının geri kalan kısmını da burada geçirmiştir. Orhan Gazi'nin Yenişehir'de baba için bir zaviye yaptırması ve oğullarından birini bu türbeye defnettirmesi, Postin Puş Baba'nın Orhan Gazi ve hanedan nezdindeki itibarının bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Postin Puş Baba, Sultan 1. Murad'ın beyliği döneminde tam olarak tespit edilemeyen bir tarihte Yenişehir'de vefat etmiştir. Osmanlı kroniklerinde onun ölümünden sonra 1. Murat tarafından mezarının üzerine bir türbe ve yanına zaviye inşa ettirildiği söylenmekteyse de zaviyenin Orhan Bey döneminde yaptırıldığı bilinmektedir. Muhtemelen türbe 1. Murat tarafından sonradan zaviyenin bünyesine dahil edilmişti. Halk arasında Postin Puş Baba'nın kerametlerinin çok meşhur olduğu ve ettiği her duanın kabul edildiği rivayet edilir. Onun sahip olduğu bu aşırı cezbeci karakteri kalenderi meşrebiyle alakalıydı. Büyük bir ihtimalle kalenderi dervişleri gibi hayvan postu giyerek dolaştığından kendisine Postin Puş, post giyen denilmişti. Onun yaşadığı dönemde yeni fethedilen yerleri iskan eden, buraların imarına katkı sağlayan ve etrafında belirli sayıda Türkmen grubu bulunan derviş zümrelerinden birisinin lideri olduğu tahmin ediliyor. Postin Puş Baba'nın mezarı Yenişehir'deki zaviyesinin içinde yer almakta, zaviyeye şeyhin asıl adına nispetle Mehmet Hammari Zaviyesi de denilmektedir. Birinci Murat devrinde adından söz edilen mutasavvıflardan bir diğeri de Şeyh Cemalettin Aksarai'dir. Nispetinden de anlaşılacağı üzere Aksaraylı olan Cemalettin'in asıl adı Mehmet'tir. Taşköprüzade, Aksarai'nin ilim sahibi, ilmiyle amel eden, Arap dili ilimlerini, dini ve akli ilimleri iyi bilen, fazilet ve takva sahibi bir kimse olduğunu yazar. Cemalettin Aksarai'nin tasavvufi meşrebi konusunda şimdilik yeterli bilgi yoktur. Mecdi, mezhep itibariyle Şafii olduğunu belirtmekle birlikte tasavvufi meşrebine dair bir bilgi vermez. Döneminin önde gelen ilim adamlarından olan Aksarai'nin çok sayıda talebe yetiştirdiği ve yazdığı bir haşiyeyi Çandarlı Halil Paşa'ya ithaf ettiği bilinmektedir. Birinci Murad'ın beylik yaptığı dönemde yaşamış şahsiyetler arasında Şeyh Muhammed Küşteri'den de bahsedilir. Ancak onun hakkında da dönemindeki kalender meşref dervişlerin pek çoğu gibi İran'dan Anadolu'ya gelmesi, cezbe ve keramet ehli olması dışında bilgi verilmemektedir. Bazı kaynaklar Hacı Bektaş Veli'nin de bu dönemde yaşadığını ifade ederler. Aslen Buharalı olan ve nesebinin Hazreti Hüseyin'e ulaştığı ifade edilen Emir Sultan'ın asıl adı Seyyid Şemseddin Mehmet bin Ali el-Hüseyni el-Buhari'ydi. Gençlik yıllarında döneminin tanınmış şahsiyetlerinden ders almıştı. Tasavvufi hayata babası vasıtasıyla erken yaşlarda başlayan Emir Sultan, babasının da mensup olduğu ve daha sonraki dönemde Nurbahşiye adını alacak olan Kübreviye tarikatına intisap etmişti. Nurbahşiye silsilesi vasıtasıyla tasavvufi altyapısı Şeyh Necmeddin Kübra'ya ulaşmaktadır. Rivayete göre Medine'de mezarını ziyaret sırasında rüyasında gördüğü Hazreti Peygamber'in bir işareti istikametinde Anadolu'ya gelerek Bursa'ya yerleşmiştir. Bu dönemde Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid bulunmaktaydı. Hoca Saadettin, Emir Buhari'nin Bursa'ya yerleştikten sonra Molla Fenari'den dini ilimleri tahsil ettiğini ve Sadreddin Konevi'nin Miftahul Gayb isimli eserini baştan sona okuduğunu yazar. Bursa'da kısa sürede zahir ve batında engin bilgisiyle büyük bir şöhrete ulaşan Emir Sultan, Yıldırım Bayezid'le yakın ilişkiler içerisine girmiş, kızı Hundi Fatma Sultan'la evlenerek Osmanlı Merkezi İdaresi'ne damat olmuştur. Bu dönemde Bursa'daki Ulu Cami'nin inşasına ön ayak olduğu ifade edilir. Emir Sultan, hükümdarın damadı ve çok yakınındaki bir şahsiyet olması hasebiyle tasavvuf ricalinin hükümdar nezdindeki temsilcisi olarak da kabul edilebilir. Emir Sultan dönemindeki diğer meşayih nezdinde de itibar sahibi olmuş ve yakın ilişkiler kurmuştur. Baldırzade, Abdal Mehmet'ten bahsederken Emir Sultan'la birlikte Abdal Mehmet Camisi'nin bahçesindeki çınar ağacının dibinde sık sık sohbet ettiklerini nakleder. Emir Sultan, 2. Murat devrinin önde gelen sufilerinden Hacı Bayram Veli ile de gayet iyi münasebetler kurduğu, hatta Hacı Bayram'a kendisinin gasil işlemleriyle uğraşmasını ve cenaze namazını kıldırmasını vasiyet ettiği ifade edilir. Hayatı boyunca Bursa'da ilim erbabıyla sohbet etmiş, Yıldırım Bayezid'in karşısında tasavvuf ehlinin temsilcisi olmuş olan Emir Sultan, 1429-1430'da Bursa'da vefat etmiştir. Osmanlı erken döneminin en aktif şahsiyetlerinden biri de Somuncu Baba'dır. Kendisiyle muasır olan Ümmi Kemal'in bir mersiyesinden asıl adının Abdullah olduğu anlaşılan Şeyh Hamideddin'in Kayserili olduğu belirtilmektedir. Ancak Abdurrahman el-Askeri Aksaray'da dünyaya geldiğini yazar. Atalarının Türkistan'dan geldiği rivayet edilen Hamideddin, Aksarai'nin babasının adı Şeyh Şemseddin Musa'dır. Tasavvufi terbiyeyi başlangıçta babasından alıp hayli aşamalar kaydettikten sonra devrinde adet olduğu üzere Şam'a giderek zahiri ilimlerini tedris etti. Somuncu Baba Bursa sokaklarında. Daha sonra burada bulunan Bayezidiye Hankahı'nda bir şeyhin hizmetine girdi. Ancak bir türlü iç huzuru bulamıyordu. Kendine bir mürşit aramak için yollara düştü. Bu haldeyken Tebriz yakınlarındaki Hoy şehrinde meşhur mutasavvıf Hacı Alaaddin Erdebili'nin bulunduğunu haber aldı. Ününü çok duyduğu şeyhin dergahına gittiğinde sanki içinde bir şeylerin değiştiğini hissetmişti. Dergahta şeyhin tertip ettiği zikre katıldı. Bir hayli mest olunca Alaaddin Erdebili'nin himayesine girmeye karar verdi ve şeyhinin rehberliğinde tasavvuf yolunda büyük ilerlemeler kaydetti. Hamideddin Aksarai, Erdebil tekkesinde seyri sülukunu tamamlayıp bir süre inziva hayatı da yaşadıktan sonra şeyhinin emriyle Bilad-ı Rum'a, Anadolu'ya gelerek Bursa'ya yerleşti. Onun Bursa'dayken eşeğiyle ormandan odun getirip ekmek pişirdiği ve ekmekleri sokaklarda ''Somunlar, müminler'' diyerek halka dağıttığı rivayet edilir. Nitekim kendisine bu yüzden ''Ekmekçi Koca, Somuncu Baba'' denildiği bilinmektedir. Rivayete göre Şeyh Hamideddin'in pişirmiş olduğu somunlar halk tarafından kapışılırdı. Ancak hiç kimse bu somunları pişirenin kim olduğunu bilmezdi. Menkıbe'ye göre Bursa'da yaptırdığı caminin açılışında Yıldırım Bayezid, damadı Emir Sultan'dan hutbeyi okumasını rica edince, Emir Sultan bu teklifi, ''Gavs-ı Azam şu anda bu şehirdedir. Onların mübarek varlığı varken halka nasihat ve hitap etmeyi bize teklif etmek münasip değildir.'' diyerek geri çevirir, fakat aynı zamanda Şeyh Hamideddin'in kimliğini de ortaya çıkarmış olur. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, cuma namazını kıldırma ve hutbeyi okuma görevini Şeyh Hamideddin'e tevcih eder. Şeyh Hamideddin Aksarai, hükümdarın ricasını kabul ederek gayet güzel bir hutbe okur. Bu arada yeni yapılmış olan camiye toplanan ahali, Ekmekçi Koca dedikleri şahsın kim olduğunu da anlamış olur. Somuncu Baba, hutbede Fatiha suresini 7 farklı şekilde tefsir ederek Molla Fenari'nin karşılaşmış olduğu bir güçlüğü de gidermiştir. Bu yüzden Fenari'nin büyük iltifatına mazhar olmuştu. Hatta daha sonra Molla Fenari'nin kendisine mürid olduğu da rivayet edilir. Halkın kendisine rağbeti artınca durumdan rahatsız olan Şeyh Hamideddin Bursa'dan ayrılmış. Bir süre Adana'da bir köyde Nebi Sufi adında birisinin evinde yaşamıştır. Daha sonra Şam'a gitmiş, buradan da Mekke'ye geçerek hac vazifesini eda etmiştir. Adana'ya dönerek Nebi Sufi'yi yanına aldı ve Aksaray'a giden şeyh ömrünün sonuna kadar burada yaşamış, dervişlerle sohbet ve irşad üzere olmuştu. 20 Eylül 1412 tarihinde vefatı üzerine buraya defnedilmiştir. Şeyh Hamideddin Aksarai'nin tasavvuf düşüncesinde cezbeci melameti anlayışının daha ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim hayat hikayesi bunu açıkça gösterir. Ancak Hariri, şeyhin babasından Halveti tarikatının kollarından birisi olan Eperiye'nin hırkasına giydiğini öne sürmektedir. Diğer kaynaklarda bunu destekler mahiyette bir bilgiye rastlayamıyoruz. Kaynaklarda onun Halvetiye tarikatına mensup olduğu görüşü hakim. Yine Şam'da Bayezidiye Medresesi'nde eğitim gördüğü yıllarda buradaki şeyhler vasıtasıyla intisap ettiği Bistamiye tarikatını Anadolu'ya getiren kişi olduğu da ifade edilir. Şeyh Hamideddin'in Şerhi Hadisi Erbain, Zikir Risalesi, Silahul Müridin ve Kâşifül Estar An Veçil Esrar isimlerini taşıyan eserleriyle Yusuf Hakiki ve Halil Taybi isimlerinde iki oğlu olduğu bilinmektedir. Hamideddin Aksarai'nin en önemli halifesi ve kendinden sonra fikirlerinin Anadolu coğrafyasına yayılmasını sağlayan şahsiyet Hacı Bayram Veli'dir. II. Murat devri Anadolu Sufiliğine damgasını vuran Hacı Bayram Veli, ayrıca Akşemseddin ve Bıçakçı Ömer Dede gibi iki farklı meşrebe sahip şahsiyeti yetiştiren kişidir. Ankara'da Çubuk Suyu kenarındaki Zülfaz, Solfasol köyünde dünyaya gelen Hacı Bayram, Koyunluca Ahmet isminde bir zatın oğluydu. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da ve Bursa'daki Çelebi Mehmet Medresesi'nde müderrislik yapmış, Bursa'da iken tanıştığı Şeyh Hamideddin Aksarai'ye intisap ederek tasavvuf yoluna girmiştir. Kaynaklarda Hacı Bayram Veli'nin Şeyh Hamideddin Aksarai'ye mürid oluşuyla ilgili ilginç bir menkıbe anlatılmaktadır. Buna göre Şeyh Hamideddin halifelerinden Şeyh Şuca Karamani'yi, Ankara'da Hacı Bayram adlı bir müderris vardır, var anı davet eyle gelsin diyerek oraya göndermiş. Şeyh Şuca onu Ankara'da medresede ders verirken bulmuş ve kendisine Şeyh Hamideddin'in davetini iletmiş. Bunun üzerine Hacı Bayram davete icabet gerektir diyerek yola çıkmış. Hatta bu görüşme bir bayram gününde gerçekleştiği için asıl adı Numan olduğu halde kendisine Bayram ismi verilmiş. Hacı Bayram Veli, Şeyh Hamideddin Aksarai'nin meşrebini benimsemişti. Hatta şeyhinin Bursa'dan ayrılmasından sonra peşine düşmüş, onunla birlikte Şam'a ve Mekke'ye gitmiş, haccını eda ettikten sonra tekrar Aksaray'a dönmüştü. Nitekim şeyhinin vefatından sonra da Ankara'ya gelerek burada Halvetiye ve Nakşibendiye'nin meczinden müteşekkil Bayramiye tarikatını kuracaktır. Şeyh Hamideddin Aksarai'nin diğer halifeleri arasında Şeyh Şücaeddin Karamani, Şeyh Muzaffer Larendevi ve Molla Fenari'nin isimleri sayılmaktadır. Ayrıca daha sonraki dönemde Hacı Bayram Veli'ye intisap eden Kızılca Bedreddin'in de Şeyh Hamideddin'le birlikte Diyar-ı Acem'den Anadolu'ya geldiği rivayet edilir. Yıldırım Bayezid devrinde yaşadığı bilinen Abdal Mehmet, Orhan Gazi dönemi dervişlerinden Abdal Murad'ın oğludur. Onun hayatı hakkında en detaylı bilgiler Baldırzade Selisi Şeyh Mehmet Efendi tarafından verilmektedir. Oldukça geç bir dönemde kaleme alınmış olan bu eserin ilgili bölümünde daha ziyade Abdal Mehmet'in gösterdiğine inanılan olağanüstü haller anlatılmıştır. Baldırzade eserinde çoğunlukla onun müritlerinden Başçı İbrahim'le dönemin diğer meşayihi Emir Sultan, Eşrefoğlu Rumi ve Molla Fenari ile olan ilişkilerinden söz ederek bu şahıslarla arasındaki yakınlığın nasıl daha da güçlendiğini hikaye eder. Efsanevi bir şekilde yoksulluktan kurtularak zengin olan Başçı İbrahim, elde ettiği servetiyle şeyhi için Abdal Camisi'ni, kendi adına da Gökdere semtindeki mescidi yaptırmış ve çeşitli vakıflar da kurmuştur. Baldırzade'nin eserinde Abdal Mehmet'le Eşrefoğlu Rumi arasında geçtiği rivayet edilen bir menkıbe de mevcuttur. Eşrefzade Sultan dahi Hengam-ı Cuvani'de gençlik zamanında Abdal Mehmet Hazretlerine varur buyururlar ki, ''Danişmend, var bize köfteli şurba, çorba getir.'' Onlar dahi çarşıya varıp köfteyi bulamayıp sade şurba olup getirdiklerinde, ''Ya bunun köftesi yok?'' derler. Hemen oturdukları yere karib, yakın mezbeleden bir avuç hakalude çamur alıp köfte edip içine katarlar ve ''Ekleyle, ye'' derler. Onlar dahi ekledip, onlara dahi ulûm-u zahire ve batına münkeşif olur. Zahir ve batın ilimleri açılır. Bu rivayet, 17. asırda kaleme alınan bir menakıb kitabının yazarına göre, Hacı Bayram Veli ile de yakınlığı bilinen, aynı zamanda Anadolu'ya Kaderiye tarikatını sokan Eşrefoğlu Rumi'nin şahsında, Abdal Mehmet vasıtasıyla kalenderi motiflerin varlığının ortaya konulması olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayı Abdal Mehmet ileride Kaderiler tarafından hürmetle anılan ve mezarı ziyaret edilen bir şahsiyet olacaktır. Hayatını Bursa'daki tekkesinde müritlerinin eğitimiyle meşgul olarak geçirdiği tahmin edilen Abdal Mehmet, 2. Murat devrinde vefat etmiş ve zaviyesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. 2. Murat, Abdal Mehmet'in ölümünden sonra buraya bir türbe, cami ve çeşme yaptırmıştı. Abdal Mehmed'in ölümünden sonra misyonunun müritlerinden Başçı İbrahim tarafından devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Varlıklı bir şahsiyet olduğu anlaşılan Başçı İbrahim'in şeyhinin yanı sıra kendisi için de bir zaviye yaptırdığı biliniyor. Bu zaviyenin Başçı İbrahim'in ölümünden sonra Semerkandiye tarikatı mensupları tarafından sahiplenilmesi ise hayli ilginçtir. Yıldırım Bayezid devrinde yaşadığı bilinen fakat hayatları hakkında detaylı bilgi bulunmayan başka dervişler de mevcut. Bunlardan birisi Osmanlı kroniklerinde kendisinden söz edilen Şeyh Ramazan'dır. Yıldırım Bayezid'in katında çok makbul bir insan, ilim erbabı ve zamanının en büyük uleması olarak tavsif edilir. Rivayete göre Yıldırım Bayezid onunla sohbet etmekten çok hoşlanıyordu. Hatta onu kendisine şeyh edinmiş, vaktiyle çok yoksul olan bu şeyhe muhabbetinden dolayı onu ihsanlara boğup zengin etmiş ve kendisine kazasker yapmıştı. Bu dönemde yaşadığı bilinen bir diğer şahsiyet olan Şeyh Abdurrahman Erzincani, Şeyh Safiyüddin Erdebili'den tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra Timur'un istilası önünden kaçarak Anadolu'ya gelmiş ve Amasya'ya yerleşmişti. Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin Şeyh Hamideddin Aksaray'ı Somuncu Baba ile birlikte Anadolu'ya Halveti, Erdebili kültürünü taşıyan önemli şahsiyetlerden birisi olduğu anlaşılıyor. Buraya kadar söze edilen dervişler Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde gerek şahsi faaliyetleri, verdikleri eserler, imar ve iskana katkıları ile gerekse yetiştirdikleri talebeleri vasıtasıyla toplum hayatına yön vermiş, tasavvuf kültürünün Osmanlı topraklarında kök salmasını sağlamışlardır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.